Ayrım 24.
1912 yılı başlarında çıkmaya başlayan Rübab dergisinde Hakkı Tahsin, Selahattin Enis, Ali Naci ve Halit Fahri'nin bu bakımdan yaptıkları hücumların yanı başında Selanik'te çıkmakta olan Genç Kalemler dergisinin gerek dil ve üslubundaki gayrı tabiilik ve gerekse taşıdığı koyu ferdiyetçilik yönlerinden Fecri Ati'yi edebiyat-ı cedideden farksız bulan yayınları karşısında encümen zaman zaman büyük sarsıntılar geçirdi. Üyelerinin sanat anlayışında tamamıyla serbest olduklarını, her üyenin sadece kendi adına konuşabileceğini ileriye süren Fecri Ati'nin ortak ve belli bir sanat anlayışına sahip bulunmadığını, kendisine resmen itiraf ettirmeye kadar varan bu çatışmalar sonunda birçok istifalar oldu. Ali Canip, Hamdullah Supi ve Celal Sahir, genç kalemlerin edebi düşüncelerini benimsemeyerek bu derginin yazı kadrosuna katıldılar. 1912 yılının sonlarında Fecri Ati edebi bir topluluk olarak artık yoktu. Üyelerinden bazıları kendi özel eğilimlerine uyarak ferdiyetçi sanat anlayışını devam ettirdiler. Bazıları da zamanla Milli Edebiyat Hareketi'ne katıldılar. Böylece edebi hedefi açıkça belli olmayan ve yalnız kuvvetli bir sanat aşkı ile kurulan Fecri Ati'de 4 yıla yakın ve pek verimli sayılamayacak bir çalışma döneminden sonra ortadan kalkmış oldu. 1908 yılına kadar 2. Abdülhamit Saltanatı'nın çok ağır baskısı altında sosyal meselelerle uğraşmaktan uzak kalmış olan Türk halkı bu tarihten sonra 30 yılı aşkın bir süre içinde yaşadığı kabuğundan çıkarak gözlerini yeni bir hayata açmıştı. Gerçekten parlamenter rejimin sağladığı imkanlar dahilinde sosyal hayatın hemen her alanında çok hareketli bir dönem başlamış ve istibdat idaresi altında bütün bu alanlarda çok yavaşlamış olan batılılaşma çalışmalarına yeniden hız verilmişti. Ayrıca dünya politikasının çok karışık bulunduğu bu sıralarda gerek içeriden ve gerekse dışarıdan imparatorluk birçok güçlüklerle karşı karşıya idi. 1911'deki Trablusgarp ve 1912'deki Balkan Savaşları ile bu güçlükler daha da arttı. Memleket meselelerinin bu kadar ağırlık kazandığı yıllarda edebiyatın bütün bunlara tamamıyla ilgisiz kalarak sanatçıların yalnız kendi hayatlarını aksettirmekte devam etmelerinin kamuoyunca iyi karşılanamayacağı muhakkaktı. Servet-i Fiyun'un devrinde edebiyatın bu tutumu hoş görülebilirdi. Fakat onu mecburi kılan siyasi şartların ortadan kalkmasından sonra da edebiyatın aynı yolda devamını açıklamak güçtü. Bunun içindir ki Fecri Ati ile muhalifleri arasında ilk çatışma konusu sanatın gayesi olarak ele alınmış ve Fecri Ati'nin tamamıyla ferdiyetçi olan sanat anlayışına karşı edebiyatın sosyal sorunlara da ilgisiz kalamayacağı tezi savunulmuştur. Fecri Ati'nin ferdiyetçi sanat anlayışını değiştirme işi çok kısa bir süre içinde aksi tezi tutan milli edebiyat ceryanı önünde ortadan kalkmasına yol açan faktörlerden biri olmuştur. Ayrıca Fecri Ati üyeleri arasında da sanat konularında bir anlaşma yoktu. Çok genç yaşta bulunan üyeler henüz kendi gerçek eğilimlerini, mizaçlarının gerçek yönünü de gereği gibi anlayabilmiş değildiler. Kendilerini birleştiren tek nokta büyük ve samimi bir sanat sevgisiydi. Türk edebiyatına yeni bir yön vermek istiyorlardı. Fakat bunu nasıl yapabileceklerini açık olarak kendileri de bilmiyorlardı. Çevrelerine ve hayata arkalarını dönmüş olmaları onları gerçek yolu görme imkanından mahrum bıraktı. Bunun içindir ki Servet-i Fünunculara yaptıkları hücumlar sadece isimlerini kamuoyuna duyurmaktan başka bir şey sağlayamadı. Çünkü gerek sanat anlayışı ve gerekse dil ve üslup bakımından onlardan farksızdılar. Bu bakımdan Fecri Ati'yi temelde Servet-i Fünun'un edebiyatını başka bir isim altında 1908'den sonra da devam ettirme çabası olarak kabul etmek de mümkündür. Şiir. Servet-i Fünun'un şiiri ile Fecri Ati şiirini birleştiren başlıca özellikler arasında ilk olarak kullanılan malzemedeki birlik dikkati çeker. Fecri Ati şiirinin başlıca temaları da Servet-i Fünun'un şiirinde olduğu gibi aşk ve tabiattır. Bu aşk genellikle hissi ve bazen romantik olduğu gibi tabiat tasvirleri de tamamıyla sübjektiftir. Dilde Servet-i Fünuncuların metotları takip edilerek şiir diline Arapça ve Farsçadan yeni kelimeler getirilmiş, konuşma dilinden uzaklaşmaya devam edilmiştir. Vezin yine aruzdur. Nazım şekillerinde yapılan başlıca değişiklik Servet-i Fünun devrinde Fikret ile başlamış olan müstezadı daha değişik bir nazım şekline getirme işleminin çok ileriye götürülerek Fransız sembolistlerindeki serbest nazma tamamıyla benzetilmesidir. Servet-i Fünun şairlerinin duygularındaki marazilik, Fecr-i Ati şiirinde de daha aşırı bir şekilde devam eder. Tek ayrılık ise Servet-i Fünun şairlerinin anlamaya çalışmadıkları ve belki de anlayamadıkları Fransız sembolistlerini Fecr-i Ati'nin daha yakından tanımaya çalışması ve bunun kısmen gerçekleştirilmesidir. Bu topluluğun bazı şairlerinde sembolist şiirin bazı özelliklerine rastlanması bu kısmi tesirin delilleridir. Fecr-i Ati'nin ön planda gelen şairi Ahmet Haşim, 1884'te Bağdat'ta doğdu. Babası mülkiye kaymakamlarından Hikmet Bey'dir. 12 yaşına kadar Bağdat'ta kaldıktan sonra öğrenimi için İstanbul'a getirildi ve 1907'de Galatasaray Sultanisi'ni bitirdi. Memurluk hayatı daha çok öğretmenliklerde geçti. Bunlar arasında en mühimleri Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki Estetik ve Mülkiye Mektebi'ndeki Fransız öğretmenlikleridir. 1933'te İstanbul'da öldü. Eserleri Göl Saatleri, Şiirler 1921, Piyale Şiirler 1926, Gurebahane-i Laklakan, Nesirler 1928, Bize Göre Nesirler 1928, Frankfurt Seyahatnamesi, Gezi Notları 1933. İlk şiirini 1901'de Mecmua-i Edebiye'de yayımlayan Ahmet Haşim'in bu tarihten 1908'e kadar devam eden safhada en çok beğendiği şairler Hamit, Muallim Naci, Fikret ve Cenap'tır. Bu süre içinde bir yandan da çağdaş Fransız şiiriyle temasa geçen şair, yerli tesirlerden hızla sıyrılarak 1908'den sonra yeni bir şahsiyetle ortaya çıkar. 1905-1908 tarihleri arasında yazdığı Şiiri Kamer serisi, Piyale, Hayal Zenginliği, iç ahenkteki kuvvet ve büyük telkin kabiliyetiyle dikkati çekmekte ve beğenilmekte gecikmedi. 1909'da Fecr-i Ati'ye ilk girenler arasındadır. Yeni bir edebi nesil olarak tutunmak için harcanan ortak çabalar sırasında o da hücumlarını Edebiyat-ı Cedide'nin en şöhretli şairi Tevfik Fikret'e yöneltmişti. 1911'de yayımlanan Göl Saatleri adlı şiirler dizisiyle ününü daha da genişletti. Fecr-i Ati encümeni dağıldığı zaman bir değer olarak ortada kalanlardan biri olan Ahmet Haşim başka bir edebi topluluğa katılmış değildir. Başkalarından ayrılan değişik yapıdaki şiirinin ana özelliklerini önce Şiirde Mana, Dergah 1921 sayı 8 adı ile yayımladığı ve sonra da Piyale'ye ön söz yaptığı bir makalesinde açıklar. Bu açıklamaya göre şiirin asıl özelliği duyulmaktır. Şiirin dili musiki ile söz arasında ve sözden ziyade musikiye yakındır. Yani bu dil bir açıklama vasıtası olmaktan ziyade bir telkin vasıtasıdır ve şiirde musiki anlamdan önce gelir. Bu bakımdan kelimeler şiire anlam değerinden çok musiki değerleriyle girerler. Şiirin anlam bakımından açık olması zaruri değildir. Şiir bir terennümdür. Şiirin doğduğu yer şuur altıdır. Konu ise sadece terennüm için bir vesiledir. Şiirde musikiyi ön plana alan, anlam açıklığını ikinci plana atan, mısralarda geniş ve akıcı bir telkin kabiliyeti arayan ve şiirin kaynağını şuur altında bulan bu anlayış ile sembolizmin şiir anlayışı arasında yakınlıklar vardır. Ancak sembolist şiirin esas unsuru olan sembol Haşim'in şiirlerinde yoktur. Onun anlamı anlaşılmayan veya değişik yorumlara elverişli bulunan şiirleri pek azdır. Bu bakımdan Haşim'i sembolist bir şair olarak kabul etmek çok güçtür. Bir yandan şiir ne kadar impın dörabıla, ölçülemeze, belli ölçülere giremeyene yaklaşırsa o kadar şiir oluyor diyen Haşim bu sözü ile pozi pür, saf öz şiire yönelmiş görünüyor. Ancak bu hususta örnek olarak gösterebildiği bir tek şiiri Bir Günün Sonunda Arzu, Piyale bulunduğuna göre bu şiir anlayışına da fazla bağlanmış olduğu söylenemez. Haşim'in şiirine en uygun anlayış tarzının empresyonizm, izlenimcilik olduğu kabul edilebilir. Gerçekten şiirlerinde dış aleme ait gözlemlerinin iç alemde yarattıkları izlenimleri aksettirmesi bu anlayış tarzının çok açık delilidir. Göl Saatlerinin küçücük ve manzum mukaddimesi de empresyonizmin özlü bir ifadesinden başka bir şey değildir. Haşim'in şiirlerinde hakim olan temalar çocukluk anıları, aşk ve tabiattır. Çocukluğunu Dicle kıyılarının romantik atmosferi içinde bir babanın sertliği ile hasta bir annenin şefkati arasında geçiren şair, daha küçük yaşlarda hasta bir hassasiyete sahipti. Annesini kaybettikten sonra İstanbul'a getirilince yatılı bir okulun yabancılarla dolu çevresinden büsbütün ürkerek şiddetli bir içe kapanışa kapıldı. Şairi bütün ömrünce bırakmayan bu içe çekiliş, şiirlerinde de realiteden kaçış şeklinde kuvvetle görülür. Yaşanılan hayattan uzak ve tamamıyla hayali bir aleme sığınma isteği birçok manzumelerinde yer alır. Onun daha çok ilk şiirlerinde sığındığı başka bir alemde annesinin şefkatiyle dolu olan çocukluğudur. Realiteden kaçarak hayalinin yarattığı ve incitici her türlü unsurdan uzak bir alemde yaşayan şairin sevebileceği kadınlar da bu alemin atmosferine uygun vasıfta hayali yaratıklardır. Peyzajları da tamamıyla yine muhayyilede şekillenen tabiat manzaralarıdır. Dış aleme ait her izlenim onun hayalinin en güzel renkleriyle boyanarak karşımıza çıkar. Böyle bir peyzajcı olarak Haşim fevkalade başarılıdır. Şiirlerine aldığı tabiat manzaraları ise sembolistlerin de genellikle tercih ettikleri akşam, grup, şafak, gece, mehtap, yıldızlar, göller, ormanlar gibi duygulanmaya, hayal kurmaya en elverişli olanlarıdır. Haşim'in şiirleri dil bakımından iki safhada incelenebilir. 1901-1915 arasındaki birinci safhada dil, Edebiyat-ı Cedide şiirinin dilinden tamamıyla farksızdır. Şiir yazmaktan yana, Birinci Dünya Savaşı sırasında bir durgunluk dönemi geçiren şair, 1921'den sonra tekrar yazmaya başlayınca şiirlerinin dilinde açık bir değişiklik olduğu görüldü. Konuşulan Türkçe'ye doğru çok büyük bir yöneliş gösteren bu değişiklik, arada geçen süre içinde Milli Edebiyat Hareketi'nin tesirinde edebiyat dilinin uğradığı genel değişiklikle ilgilidir. Göl Saatleri ile Piyale'deki şiirlerin dili arasında yapılacak bir karşılaştırma, aradaki farkı kolaylıkla gösterebilir. Haşim'in üslubunun en mühim özelliği ise taşıdığı büyük telkin gücüdür. Şiirlerinde çeşitli nazım şekillerini denemiş olan Haşim'in en çok tercih ettiği nazım şekli, ilk olarak Servet-i Fünun şiirinde kullanılmış olan serbest müstezattır. Haşim bu şekli daha da serbest hale getirerek Fransız sembolistlerinin kullandıkları serbest nazma tamamıyla benzetmiş oldu. Vezin olarak sadece aruzu kullandı. Köylü vezni diye vasıflandırdığı heceyi musiki bakımından çok yetersiz buluyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Haşim türlü dergi ve gazetelerde çıkan müsahabe, makale, gezi notları ve fıkra şeklindeki çeşitli nesirleriyle de dikkati çekmekte ve beğenilmekte gecikmedi. Kıvrak zekası, zarif nükteleri, orijinal buluş ve görüşleriyle olayları çok değişik açılardan değerlendirmesini bilen Haşim'in nesri üslup bakımından da çok caziptir. Fecri Ati'den başka bir topluluğa girmeyen, şairlik değeri bakımından Haşim'den sonra gelen Emin Bülent Serdaroğlu 1886-1942 da çok çekingen bir yaratılışta olduğu için Haşim kadar değilse de oldukça içine çekilmiş bir hayat geçirdi. Ferdi konudaki şiirleriyle olduğu kadar Trablusgarp ve Balkan harpleri sırasında yazdığı ve milli duyguları terennüm eden şiirleri kin, hisarlara karşı hatif diyor ki ile de şöhret yaptı. Onun ferdi konudaki şiirlerinde hem duygu ve hayal hem de dil ve üslup bakımından Haşim'in tesiri görülür. Şiirlerinin pek azını yayımlamış olan şairin dergilerde çıkan manzumeleri ölümünden sonra hakkında yazılan yazılarla birlikte toplu olarak da basıldı. Salih Zeki Aktay, Emin Bülent'in şiirleri 1943. Tahsin Nahit ve Mehmet Behçet de Fecri Ati'den başka bir edebi harekete katılmayan şairlerdir. Genç yaşta ölen Tahsin Nahit 1887-1919 in şiirlerinde Fecri Ati'nin gerek duyuş ve gerekse üslup özellikleri açıkça görülür. Bu topluluk içinde şiirlerini kitap halinde ilk bastıran Ruhu Bir Kayıt 1910 şair tamamıyla ferdiyetçi bir sanat anlayışına sahiptir. Çalışmalarını daha çok tiyatro alanında toplamış olan Tahsin Nahit'in yer yer Ahmet Haşim'in tesirlerini taşıyan şiirlerinde ancak orta seviyede bir sanatçı kabiliyetiyle karşılaşmaktayız. Fecri Ati'nin sanat anlayışına sonuna kadar sadık kalmasına rağmen dil ve üslup bakımından zamanının genel eğilimine de yabancı durmamış olan Mehmet Behçet yazar 1888-1980 in şiirlerinde Fecri Ati'nin dili ve üsluba hakim olduğu halde son şiirlerinde konuşma dilinin bütün özellikleri göze çarpar. Bazılarında Cenab'ın ve Haşim'in tesirleri görülen birinci dönemdeki şiirleri Enganun 1911 ve ikinci dönemdeki şiirleri de Yumak 1938 adlı eserlerindedir. Şiirlerinin bütün lirizmi geniş bir samimiyetten doğar. Mehmet Behçet'in eser verdiği başka bir edebi türü ise Servet-i Fünun edebiyatının mensur şiirlerine karşılık Fecr-i Ati'de rağbet görmüş olan ve fantazi adı verilen nesir tarzıdır. Bu çeşit yazılarını da Buhur'dan 1923'da topladı. Tiyatro. 2. Abdülhamit devrinde tamamıyla durmuş ve yerlerini tülaat topluluklarına bırakmış olan ciddi tiyatro çalışmaları 1908'den sonra yeni ve çok hareketli bir safhaya girer. 2. Meşrutiyet'in ilanını 23 Temmuz 1908 takip eden günlerden başlayarak Türk sahneleri önce amatör ve sonra da profesyonel birçok toplulukların çalışmaları ile dolar. İstanbul'da kuvvetli bir sermayeden ve tecrübeli rejisörlerden mahrum bulunan bu topluluklar, sahneyi heves, amatör sahne, sanayi-i nefis kumpanyası, mürebbi-i hissiyat, Osmanlı tiyatrosu, donanma cemiyeti heyeti temsilliyesi, yeni tiyatro, İstanbul tiyatrosu gibi türlü isimler altında çalıştılar. Tabiatıyla uzun ömürlü olamayan bu müesseselerin en mühim yönü, ileride tiyatroyu çok ciddi bir iş olarak kabul edecek olan, büyük sahne kabiliyetlerinin yetişmelerine yaptıkları hizmettir. Yakın bir gelecekte Türk tiyatrosunun değerli sanatçıları durumuna gelen bu kabiliyetler arasında Ertuğrul Muhsin, Muhsin Ertuğrul, Behzat Haki, Butak, Raşit Rıza, Samako, İsmail Galip, Arcan, Şazi ve Muvahhid adları sayılabilir. Türk sahne hayatı ciddi bir yöne yeniden yönelmeye hazırlanırken, 1908 ihtilalinin dinamik ve heyecanlı havası içinde en çok rağbet gören piyesler, yurtseverlik vakalarını ve istibdat aleyhtarlığını işleyen piyesler olmuştur. Bunun içindir ki Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre, Akif Bey gibi piyesleri bu sırada en çok oynanan eserler arasındadır. Bunları Türk tiyatro edebiyatında yer alamamış bazı şahıslar tarafından yine 2. Abdülhamit idaresi aleyhine yazılmış birçok piyesler takip etti. Teknik bakımından zayıf olan ve daha çok melodrama kaçan bu amatör eserlerinin yanı başında ciddi tiyatro eserlerinin yazılmasına da başlanmıştır. 1908'den sonra bu tarz piyesleri siyasi şartların elverişsizliği yüzünden zamanında tiyatro eserleri veremedikleri için kendilerini bu bakımdan tatminsiz sayan Servet-i Fünuncularla Fecr-i Ati'nin genç yazarları vermeye çalıştılar. Fecr-i Ati üyelerinden tiyatro ile uğraşanlar arasında Şihabettin Süleyman 1885-1921'ı görüyoruz. Mektebi Mülkiye'den mezun olduktan sonra İstanbul Sultanisi ile Darül Muallimin'de erkek öğretmen okulunda edebiyat öğretmenliği yapan Şihabettin Süleyman da ilk üyeleri arasında yer aldığı Fecr-i Ati'den başka bir edebi harekete katılmadı. Zamanında daha çok tenkitçi olarak tanınan, tenkide ve edebiyat tarihine ait birçok makale ve eserleri bulunan yazarın Fırtına 1910, bu eserle aynı ciltte olarak aralarında Kanun, Avdet, Aziz Katil, Kül ve ayrı basılmış olarak Burgu 1910 adlı küçük piyeslerinden başka Çıkmaz Sokak 1911, Yeni İzdivaçlar'da 1912, Kırık Mahfaza 1913, Tahsin Nahit ile birlikte yazdığı Kösem Sultan 1912 ve Ben Başka 1913 adlı piyesleri vardır. Henüz teknik bakımından zayıf bulunan ve genellikle aşk ızdıraplarını işleyen bu bazen cinsi sapıklıklara da Çıkmaz Sokak, dokunan bu piyeslerin dili konuşma diline çok yaklaşmış bulunmaktadır. Fecr-i Ati'de tiyatro ile en çok ilgilenenlerden biri de Tahsin Nahit'tir. Tek başına ve başkaları ile birlikte yazdığı piyeslerden ayrı bazı adaptasyonları da vardır. Teknik bakımdan bir mükemmellik göstermeyen bu piyesler Hicranlar 1908, Jön Türk Ruhsan Nevvare ile 1909, Firar 1910, Kösem Sultan Şehabettin Süleyman ile 1912, Ben Başka Şehabettin Süleyman ile 1913, Osmanlı Sani 1913'dir. Bunlardan başka oynanıp da basılmayan şu piyesleri de vardır. Sanatkar, Talak. Yalnız tiyatro ile ilgilenmesine rağmen genç yaşında öldüğü için fazla eser veremeyen ve yazdığı piyeslerin bir kısmı da basılmamış olan Müfit Ratip 1887-1917. Fecr-i Ati'nin teknik bakımından en iyi tiyatro yazarıdır. Fransız romancı ve hikayecisi Maupassant'dan yaptığı ve zamanında çok beğenilen Güzel Dost adlı roman tercümesiyle de tanınmış olan yazarın, hacmen genellikle çok küçük olan ve yalnız dergilerde yayımlanmış piyesleri şunlardır. Sayfiye'de 1908, Zincir 1920, Zeki Çocuk 1921. Bunlardan başka Bir Buhran ve Kadın Pençesi adlı basılmamış iki piyesi daha vardır. Roman ve hikaye. Çok kısa sürmekle beraber Fecri Ati devri edebi hareketler bakımından oldukça canlı bir devir sayılabilir. Bilhassa nesrin çeşitli alanlarında büyük bir çalışma göze çarpar. Bu nesrin Servet-i Fünun'un nesrinden çok farklı özellikler taşımamasına rağmen mensur şiirlerle fanteziler müstesna. Hikaye, roman, makale ve deneme gibi çeşitlerde dil ve üslup bakımından yapmacıklığa fazla düşülmüş olduğu kabul edilebilir. Fakat bu canlılıkla beraber önce Fecri Ati'ye girip de sonra ondan ayrılarak Milli Edebiyat Hareketi'ne katılan Yakup Kadri ve Refik Halit gibi büyük nesirciler dışında yalnız Fecri Ati'ye bağlı kalmış nesircilerden ön plana konabilecek kimse yoktur. Ayrıca zamanla bunların da dil ve üslubunda Milli Edebiyat Hareketi'nin dolaylı tesirleri görülür. Fecri Ati'de başlıca iki romancı ile karşılaşıyoruz. Cemil Süleyman, İzzet Melih. Cemil Süleyman Alyanakoğlu 1886-1940. Fecri Ati'nin daha çok hikaye ve roman alanında tanınmış bir yazardır. Mesleği hekimlik olan Cemil Süleyman'ın resmi görevlerle uzun süre İstanbul'dan uzaklaştığı için edebi hayatı da hemen hemen Fecri Ati'nin toplu haldeki çalışma dönemine sığar. Daha çok romantik duyuşu sürdürmekle beraber hikayelerinde basit halk arasından seçilmiş tiplere de yer vermiş olması dikkati çekmektedir. Hikayelerini Timsali Aşk 1910 ve Ukde 1912 adlı kitaplarda topladı. İnhizam 1911, Siyah Gözler 1912, Kadın Ruhu 1914 adlarını taşıyan romanlarında ise teknik bir mükemmellik bulunmamakla beraber psikolojik tahliller oldukça başarılıdır. İzzet Melih Devrim 1887-1966. İn, hikaye ve romanlarına hakim olan tema genellikle yine romantik aşklardır. Bu türdeki ilk şöhretini Tezat 1912 adlı romanı ile yaptı. Bunu 1918'de bastırdığı ve bir yıl sonra Fransızca'ya çevrilen Paris 1919 Pierre Loti'nin ön sözü ile Sermet adındaki büyük hikayesi 1921'de küçük hikayelerle mensur şiirlerden ve edebi mektuplardan oluşan Hüzün ve Tebessüm. 1938'de yine küçük hikayelerden, denemelerden, gezi notlarından meydana gelen Her Güzelliğe Aşık takip ettiler. Bu son eserinde dil ve üslupta zamanla Türkçeleşmeye doğru meydana gelen büyük değişiklik açıktır. Mizah. Fecri Ati'ye girip ilk zamanlar şiirle uğraştıktan sonra mizah alanında karar kılan Fazıl Ahmet Aykaç 1884-1967 zamanının karışık fakat çok ilgi çekici sosyal ve siyasi olaylarını ele alarak onlardan ince, hafif ve sevimli bir mizah yaratmayı başarmıştır.